Sayfa 406. Öykü benden önce başlıyor. Benden sonra da kuşkusuz devam edecek. Ama başlangıcı 2. Dünya Savaşı'nın sona erdiği aylara uzanıyor. O sırada dünyanın en güçlü sanayicilerinden birkaçının oluşturduğu konsorsiyum, savaş sonrası dünyanın gidişini saptamak için Zürih'te toplanmıştı. Eski fotoğraftaki çelik kadar keskin bakışlı adamlar benim hatırına geldi. Jardin, hepsi öfkeli adamlardı diye devam etti. Hastalıklı Franklin Roosevelt'in ne yapmayı planladığını haber almışlardı. Sovyetlerin büyük toprak parçaları kapmasına engel olmayacağını Stalin'e duyurmak niyetindeydi Roosevelt. Ölmeden önce yaptığı da aynen bu oldu. Gerçekte Avrupa'nın yarısını komünistlere bırakıyordu. En büyük ihanetti bu. İş dünyasının bu liderleri Yalta'daki Amerikan-Sovyet pazarlığını bozamayacaklarını biliyordu. Bunun üzerine bir köprü başı olacak, büyük paraları komünizmle savaşmaya kanalize edecek, Batı'nın iradesini güçlendirecek bir şirket oluşturdular, bir sonraki dünya savaşı başlamıştı. Ben Anna'ya baktı, sonra Jardin'in sözlerinden hipnotize olmuş ve de şaşırmış gibi bakışını boşluğa dikti. Kapitalizmin bu liderleri, faşizmin bıktırdığı ve hayal kırıklığına uğrattığı Avrupalıların sola dönmek suretiyle tepki göstereceklerini doğru olarak öngörmüşlerdi. Bu sanayiciler, zeminin Naziler tarafından hazırlandığını, yeni kaynakların yüklü bir katılımın yokluğunda sosyalizmin önce Avrupa'da sonra da bütün dünyada kök salmaya başlayacağını kavramışlardı. Ve endüstri devletinin korunmasını ve güçlendirilmesini misyonları olarak görüyorlardı. Bu da karşıt sesleri boğmak anlamına geliyordu. Bu kaygılar abartılı mıydı? Hayır. Tarihin rakkasının nasıl çalıştığını biliyordu bu sanayiciler ve bir faşist rejimin arkasından bir sosyalist rejim geldiği takdirde Avrupa elden giderdi. Onların görüşü buydu. Bu durumda rüzgarın hangi yönde estiğini bilen, aynı zamanda hayatlarını Stalinizmle savaşmaya adamış bazı Nazi ileri gelenlerinin desteğini elde etmeyi akıllılık olarak gördüler. Şirket böylece finansal temelleri kadar politik olanaklarını da sağlamlaştırınca, dünyadaki olayları yönlendirmeye ve siyasi partileri perde arkasından desteklemeye başladı. Başarılı oldular hem de şaşılacak derecede. Akıllıca yönlendirilen paraları Fransa'da De Gaulle'ün 4. Cumhuriyeti'ne hayat verdi, İspanya'da Franco'nun sağcı rejimini korudu, sonraki yıllarda Yunanistan'da generaller iktidara geçirildiler ve halkın seçtiği solcu rejime son verdiler, İtalya'da Operasyon Gladio düşük düzeyli bir yıkım kampanyasının solcuların ulusal politikaları organize etmek ve etkilemek çabalarını sakatlamasını garantiledi. Paramiliter polisin, karabinierinin gerektiğinde radyo ve televizyon istasyonlarını işgal etmesi için planlar yapıldı. Politikacılar, sendikacılar, rahipler hakkında kapsamlı dosyalarımız vardı. Her yerde sağ uçtaki partiler Zürih'ten gizlice destekleniyor. Böylece muhafazakarların onların yanında ılımlı gözükmesi amaçlanıyordu. Seçimler kontrol ediliyor, rüşvetler ödeniyor, solcu siyasi liderler katlediliyordu. İpler kesin bir gizlilik içinde iş gören Zürih'teki kukla ustaların elindeydi. Amerika'daki Senatör Joseph McCarthy gibi politikacılar maddi açıdan destekleniyordu. Bütün Avrupa ile Afrika'da ve Asya'da darbeler organize ediliyordu. Solda uç gruplar yaratılarak, Agents Provocateurs olarak kışkırtıcı görevlerini yerine getirmeleri sağlanıyor. Böylece halk arasında davalarına karşı nefret duyulması garantileniyordu. Bu sanayici ve bankacı komploları dünyanın kapitalizm için güvenli bir yer olmasını sağlamıştı. Askeri sanayi, kompleksin yükselişi hakkında uyarılarda bulunan başkanınız Eisenhower, buzdağının yalnız tepesini görebilmişti. Gerçek şu ki, dünyanın son yarım yüzyıl içindeki bütün tarihi senaryosu Zürih'teki bu adamlarla varisleri tarafından yazılmıştı. Ben aman tanrım diye ihtiyar adamın sözünü kesti. Sizin sözünü ettiğiniz şey... Jardin, yüzden yoksun, korkunç kafasını sallayarak evet dedi. Komploları soğuk savaşı hayata geçirdi, onlar yaptılar bunu. Ya da daha doğrusu biz yaptık. Şimdi anlamaya başlıyor musunuz? Trevor parmaklarının hızlı bir hareketiyle bavulunu açtı ve BMG R15'in özel yapım bir uyarlaması olan .50 kalibrelik tüfeğinin parçalarını birleştirdi. Bu onun gözünde eşsiz güzellikte bir araç, nispeten az devingen parçası olan ve menzili 174 metreye varabilen tam isabetli bir tetikçi silahıydı. Deliciliği daha yakın mesafelerde şaşılacak derecedeydi. 7,5 santimlik bir çelik levhayı delebiliyor, otomobilin bir ucundan veya bir binanın köşesini koparabiliyordu. Ufalanan betonun içinden haydi haydi geçebilirdi. Mermi girip diğer ucundan çıkabiliyor, saniyede 500 metreye aşkın bir fırlama hızına ulaşabiliyordu. İki ayaklı bir sehpanın üstüne oturtulan ve termal görüntülü bir Leopold Vari X gözlem aygıtı monte edilen tüfek, gereksindiği isabeti sağlayabilecekti. Trevor'ın üstlendiği görev için gerektiği şekilde donanmadığı söylenemezdi. Hedefi ne de olsa sokağın karşı tarafındaydı. 33. Bölüm. Anna inanılır gibi değil dedi. Bu kadarını kavramak mümkün değil. Jardin dudak büktü. Bununla o kadar uzun zamandır yaşıyorum ki benim için sıradan oldu. Ama herkesce bilinen tarihinin büyük ölçüde bir senaryo olduğunu, benim gibi iş adamlarından, finans uzmanlarından ve sanayicilerden oluşan bir topluluk tarafından yazıldığının ve etrafa yayılmış müttefikleri tarafından uygulamaya konulduğunun, başkaları tarafından öğrenilmesinin nedenli bir karmaşaya yol açacağını tahmin edebiliyorum. Sigma tarafından senaryolaştırılmış. Bütün tarih kitaplarının baştan yazılması gerekecek. Anlamlı hayatlar birdenbire bir kuklanın siciminin ucundaki kıpırtı kadar anlamsızlaşacak. Sigma güçlülerin nasıl düştüklerinin, düşenlerin ise nasıl güçlendiklerinin öyküsüdür. Hiçbir zaman anlatılmaması gereken bir öyküdür. Anlıyor musunuz bunu? Hiçbir zaman. Ama kim böylesine bir işe girişecek kadar pervasız, hatta deli olabilir? Ben'in bakışı Jardin'in yumuşak kahverengi giysisinin üzerindeydi. Böylesi garip ve bol bir giysinin fiziksel gereğini şimdi anlıyordu. Jardin, her şeyden önce 100 yılın ortasındaki şirketin görev anlayışının düşsel ve zaferci yapısını anlamanız gerekir dedi. Unutmayın, insanoğlunun kaderini değiştirmiştik. Tanrım, otomobil, uçak, çok geçmeden de jet. İnsan yerde atalarımızın hayalinden bile geçemeyecek hızlarla hareket edebiliyordu. İnsan göklerde uçabiliyordu. Radyo ve ses dalgaları bir altıncı hissi, görmenin mümkün olmadığı yerlerde görmeyi mümkün kılabiliyordu. Bilgisayar işlemleri şimdi otomatikleştirilebiliyordu. Maddi bilimlerdeki hamleler de aynı derecede olağanüstüydü. Metalürjide, plastiklerde, üretim tekniklerinde lastiklerin, yapıştırıcıların, tekstillerin ve 100 farklı şeyin yeni şekilleri oluşturuluyordu. Hayatlarımızın sıradan görüntüsü değişime uğratılıyordu. Endüstrinin her yönünde bir devrim gerçekleşiyordu. Ben ikinci bir endüstri devrimi diye mırıldandı. Jardin, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşincisi diye karşılık verdi. Olasılıklar sonsuza dek uzayıp gidecek görünüyordu. Modern holdingin olanakları sınırsız gözüküyordu. Nükleer bilimin doğuşundan sonra ise bir kere niyet ettikten sonra neler başaramazdık ki? Raytheon'da Vannevar Bush, Lawrence Marshall ve Charles Smith mikrodalga oluşumundan güdümlü roket sistemlerine, radar gözetim donanımına varıncaya kadar her konuda önce çalışmalar yapıyorlardı. Sonraki onlu yıllarda sıradan olan kopyalama, mikrodalga teknolojileri, çiple hesaplamalar, katı cisim elektronikleri gibi keşifler, Bell laboratuvarları, General Electric, Westinghouse, RCA, IBM ve başka şirketlerde düşünülmüş ve ilk örnekleri oluşturulmuştu. Maddi dünya irademize boyun eğiyordu. Politika dünyası niçin eğmesinde? Ben bu işler olup biterken siz neredeydiniz diye sordu. Jardin'in gözleri ortalarda bir yere odaklaşmıştı. Giysisinin katlarının arasından pülverizatörü çıkararak gözlerini yine nemlendirdi. Arkasından yarığa benzer ağzının altında tükürüklerle bulanmış bir alana beyaz bir mendil bastırdı. Sonra önce duraklıya duraklıya olmak üzere konuşmaya başladı. Savaş patlak verdiği sıralarda 8 yaşlarında bir çocuktum. Lyon kentinde mütevazı bir küçük taşra okulu olan Lacey Beaumont'a devam ediyordum. Babam belediyede çalışan bir inşaat mühendisi, annem ise öğretmendi. Üstün zekalı tek çocuktum. 12 yaşıma gelince Lyon'un École Normale Supérieure'ünde öğretmen okulunda, Uygulamalı matematik kurslarına devam ettim. Gerçek nicel yeteneklerim vardı. Ama yüksek okul bana çekici gelmiyordu. Başka bir şey istiyordum. Gerçek dünyayı, günlük hayatı yaşamak istiyordum. Trianon'un muhasebe servisine iş istemeye gittiğimde yaşam konusunda yalan söyledim. Emil Menard daha o tarihte bile şirketler dünyasında bir peygamber gibi alkışlanıyor, gerçek bir ön sezi sahibi olduğuna inanılıyordu. Daha önce hiç kimsenin ilişki potansiyeli göremediği tamamen farklı bölümlerden bir şirket yaratmıştı. Ayrı ayrı işlemleri birleştirmekle bölümlerinin toplamından sonsuz ölçüde daha güçlü bir sanayi yaratıcılığını kavrayan bir adamdı. Bir sermaye analizcisi olarak benim gözümde Trianon bir şaheserdi. Şirket tasarımının Sistine Şapeli'ydi. İstatistik alanındaki üstün yeteneğimin haberleri aradan birkaç ay geçmeden çalıştığım bölümün amiri olan Bay Artox'un kulağına gitlaşmıştı. Benden oldukça yaşlı, pek asobileri olan ve Menard'ın önsezlerine körü körüne bağlı bir centilmendi. İş arkadaşlarımdan bazıları beni soğuk buluyorlardı ama Bay Artox o fikirde değildi. Konuşma aramızda iki spor triyakisiymişiz gibi akıyordu. İç sermaye pazarlarının veya öz sermaye riziko priminin dönüşümlü ölçümlerinin göreli avantajlarını saatlerce tartışabilirdik. Çoğu insanları şaşırtacak fakat sermaye mimarisini içeren konular nerelere yatırım ve yeniden yatırım yapılması gerektiğine ilişkin kararların rasyonelleştirilmesi, rizikonun en iyi nasıl dağıtılabileceği de tartışma konularının arasındaydı. Emekliliğe yaklaşan Artox elinden geleni yaparak ve çeşitli yönetimsel kademeleri atlamamı sağlayarak büyük adamla tanışmamı ayarladı. Gençliğimle eğlenen Menard bana lütfen birkaç soru sordu. Ona oldukça ciddi ve kışkırtıcı yanıtlar verdim. Gerçekte kabalığın eşiğindeki yanıtlardı. Artox dehşet içinde kalmıştı. Menard aksine görünüşe göre büyülenmişti. Bu da adamın büyüklüğünün bir göstergesiydi. Sonradan bana bendeki küstahlıkla düşünceliliğin bileşiminin ona kendisini anımsattığını söyleyecekti. Harikulade bir kendini beğenmişlikti onun ikisi. Ama hak edilmiş bir kendini beğenmişlik. Benim küstahlığımda, çünkü daha çocukken bile bu nitelik bana yakıştırılırdı, belki boşuna değildi. Alçak gönüllülük, din adamlarına uygun bir nitelikti belki. Ama akılcılık insanın kendi yeteneklerine duyarlı olmasını emrediyordu. Değerlendirme teknikleri konusunda büyük bir hüner sahibiydim. Bu hünerim niçin kendimi değerlendirmeyi de kapsamasındı? Babam öyle sanıyorum ki fazla hürmetkar bir tavır yüzünden engellenmişti. Kendi yeteneklerine haklı değeri vermez, başkalarının da onları küçümsemesine yol açardı. Ben bu yanlışı yapmayacaktım. Birkaç haftanın içinde Menard'ın kişisel yardımcısı olmuştum. Her yere onunla gidiyordum. Benim bir sekreter mi yoksa bir danışman mı olduğumu kimse bilmiyordu. Gerçekte de birinci rolü oynamaktan ustalıkla ikinci role kaymıştım. Büyük adam bana ücret alan bir memurdan çok evlat edinilmiş bir oğul gibi davranıyordu. Beni kanatları altına almıştı. Oluşturduğu örneğe layık tek yardımcısıydım. Önerilerde, bazen gerçekten de cesurane önerilerde bulunuyor. Bunlar zaman zaman yıllar süren planlamaları tersine çeviriyordum. Örneğin, müdürleri tarafından geliştirilmesi yıllar süren bir petrol araştırma bölümünü satmamızı önermiştim. Öte yandan, henüz değeri denenmemiş teknolojilere yüklü yatırımlarda bulunmamızı öneriyordum. Gel gelelim Menard önerime uyduğu zamanlar, hemen daima sonuçlardan hoşnut kalıyordu. Lombre'de Menard'ın gölgesi, 1950'lerin başlarında takma adım olmuştu ve büyük adam sonunda hayatına mal olacak olan lenfoma ile boğuşurken onunla Trianon benim yargılarıma giderek daha fazla güvenir olmuşlardı. Fikirlerim cüretkârâne, duyulmamış ve görünürde çılgınca olup çok geçmeden büyük ölçüde taklit edilir olmuştu. Benim onu inceleyişim gibi Menard da tarafsızlık ve gerçek bir sevgiyle beni inceliyordu. Bu gibi erdemlere sahip birbirimize kolay uyum sağlamanın keyfi içinde yaşayan iki adamdık. Ancak bana tanıdığı bütün ayrıcalıklara rağmen girmeme izin verilmeyen bir kutsal yer olduğunu birkaç zamandan beri sezmekteydim. Menard hiçbir açıklamada bulunmadan bazı yolculuklara çıkıyordu. Bir anlam veremediğim ama onun hakkında herhangi bir tartışma kabul etmediği bazı şirket ödenekleri vardı. Sonunda hakkında hiçbir şey bilmediğim bir birliğe, Sigma adıyla tanıdığınız bir örgüte katılmama karar verdiği gün geldi çattı. Hala Menard'ın harika çocuğu, hala şirketteki dahi, hala 20'li yıllarımın başlarında ve katıldığım ilk toplantıda göreceklerime tamamen hazırlıksızdım. Toplantı İsviçre'nin kırsal kesimindeki bir şatodaydı. Burası yöneticilerden birine ait geniş ve ıssız bir arazinin ortasında olağanüstü güzellikte eski bir yapıydı. Buradaki güvenlik olağanüstüydü. Bahçenin mimarisi, mülkü çevreleyen ağaçlarla taflanlar bile çeşitli kişilerin gizlice geliş gidişlerine izin verecek biçimde şekillendirilmişti. Böylece ilk ziyaretimde ötekilerin gelişini göremedim. Ve hiçbir gözetim donanımı, o günlerdeki en son teknoloji ürünü olan ve yüksek ve alçak elektromanyetik dalgaların yoğun patlamasına dayanamazdı. Metalden yapılma bütün cisimlerin yoğun osmiyumdan konteynerların içine bırakılması isteniyordu. Aksi halde bir kol saati bile dalgalar tarafından durdurulurdu. Menard'la ben akşam oraya varmış ve doğrudan odalarımıza çıkarılmıştık. Patronumunki küçük bir buz gölüne bakan harikulade bir suitti. Ben bitişindeki odada kalıyordum. Orası daha sade fakat son derece rahattı. Toplantılar ertesi sabah başladı. O sırada söylenenlerden bugün pek az şey anımsıyorum. Konuşmalar hakkında hiçbir şey bilmediğim önceki konuşmaların devamıydı. Yeni gelen biri için yönünü saptamak zordu. Ama masanın etrafındaki adamların yüzlerini biliyordum ve bu gerçekten gerçeküstü bir deneyim, ancak bir hayalcinin düzenlemeye çalışabileceği bir şeydi. Menard, serveti, şirket içindeki gücü ve ileri görüşlü olmak açısından eşi bulunmaz bir adamdı. Ama var olan emsalleri bu odadaydılar. Birbiriyle savaş halindeki iki güçlü çelik holdinginin başları, Amerika'nın en başta gelen elektrik donanımı üreticilerinin başı, ağır sanayi, petrokimya, teknoloji, Amerikan yüzyılın sorumlusu olan adamlar, Avrupa'daki karşıtları, dünyanın en ünlü basın patronu, son derece çeşitli portföyleri ellerinde bulunduran şirketlerin baş yöneticileri, hep birlikte kontrol ettikleri varlıklar, dünyadaki çoğu ülkelerin toplam gayri safi hasılasını aşan adamlar. Dünya görüşüm o gün sonsuza dek paramparça olmuştu. Tarih derslerinde çocukları politika ve askerlik alanlarındaki liderlerin adları ve yüzleri öğretilir. İşte Winston Churchill, işte Dwight Eisenhower, işte Franco ve De Gaulle, Attlee ve Macmillan. Bu adamlar önemliydiler ama gerçekte birer sözcüden başka bir şey değillerdi. Yüceltilmiş basın sekreterleri memurlardı. Sigma bunu garantiliyordu. Gerçek gücü ellerinde tutan adamlar bu uzun maun masanın etrafında oturuyorlardı. Gerçek kukla ustaları onlardı. Saatler geçtiği ve kahve içip pasta yediğimiz kadar neye tanık olduğumun bilincine varıyordum. Bütün öbür şirketleri yöneten tek muazzam şirketin yönetim kurulu başkanlarının bir toplantısı. Batı dünyası tarihinin başındaki bir yöneticiler kurulu. Belleğimde kalan, ağızlarından çıkan sözlerden çok tavırları ve dünyaya bakışları oldu. Çünkü bunlar gereksiz duygusallıklara veya mantıksız duygulara ayıracak vakitleri olmayan profesyonel yöneticilerdi. Verimliliğin geliştirilmesine, düzenin yürürlüğe konulmasına, sermayenin rasyonel yoğunlaşmasına inanıyorlardı. En basit şekliyle ifade edecek olursak, tarihin, insan ırkının kaderinin, kitlelerin eline terk edilemeyecek kadar önemli olduğuna inanıyorlardı. İki Dünya Savaşı'nın karmaşası onlara bunu öğretmişti. Tarihin yönetilmesi lazımdı. Kararların serin kanlı profesyoneller tarafından verilmesi lazımdı. Komünizmin vaat ettiği kaos, öngördüğü karışıklıklar, servetin yeni bir paylaşımı, projelerine gerçek bir önemlilik kazandırıyordu. Önüne geçilmesi zorunlu olan şey, var olan bir tehlikeydi, ütopik bir plan değil. Girişimci ruhun, kitlelerin hasetinden ve hırsından sonsuza dek güvende olacağı bir gezegen yaratma gereğine birbirlerini inandırmışlardı. Komünizm ve faşizm mikroplarının bulaştığı bir dünya çocuklarımıza miras olarak bırakmak isteyeceğimiz bir dünya mıydı? Modern sermaye bize yolu gösteriyordu ama sanayi devletinin geleceğinin korunması, fırtınalardan güvende tutulması lazımdı. Hepsinin ortak düşü buydu ve bu düşün başlangıcı her ne kadar savaşı öncelik eden küresel buhran devresine dayansa bile bu düşün gerçekleşmesi savaşın yol açtığı tahribatı izleyen dönemde çok daha büyük bir zorunluluk kazanıyordu. O gün çok az konuştum. Doğum açısından suskun biri olduğum için değil, sırf dilim tutulduğu için. Devlerin arasındaki bir cüceydim. İmparatorlarla aynı sofraya oturmuş bir köylüydüm. Kendimden geçmiştim. Bu süre içinde büyük kılavuzumu kendime örnek alarak kayıtsız gözükmek için tüm enerjimi seferber ettim. Sigma çevresine geçirdiğim ilk saatler oldu bunlar. Ve hayatım bir daha asla eskisi gibi olamayacaktı. Gazetelerin günlük besisi, şurada bir iş gücü grevi, orada bir parti toplantısı, başka bir yerde bir cinayet, rastgele olayların kaydı değildi artık. Bu olayların arkasında bir düzen, karmaşık ve anlaşılması güç bir mekanizmanın karmaşık ve anlaşılması güç işleyişi seçilebiliyordu.